Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Şefika Meriç imzalı Şehir Güzelleri başlıklı yazısını aktaracağız. Şehirlerin en güzeline güzelleme yapmadan önce şehir ve medeniyet üzerinde yazılanlardan bahsetmek istiyoruz. Çok eski devirlerden beri seyyahlar gittikleri, gördükleri şehirlerden, insanlardan, medeniyetlerden bahsetmişler ve bu hususta birçok kitap kaleme almışlardır. Bunların son dönemde yazılanlarından biri de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli kitabıdır. Beş Şehir, Tanpınar'ın hayatının tesadüfleri olan Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı deneme türü bir eseridir. Bir gezi kitabından yahut bir seyahatnameden çok farklıdır. Çünkü sade tarihi bilgi, kuru gezi rehberi, bir şehir coğrafyasından farklı olarak his, sanat, estetik, kültür ve bilgi birikimi içerisinde yoğrulmuş bir kitaptır. Tanpınar eserinin konusunu Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir şeklinde ifade etmiştir. Diğer taraftan Beş Şehir eski ile yeninin daimi bir çatışmasıdır. Sürekli bir hesaplaşma, bir karşılaştırma söz konusudur eserde. Tanpınar geçmişe güncelin penceresinden bakarak bir inşa faaliyetinde bulunmuştur. Bir başka açıdan ele alacak olursak her şehir orada oturanlara renk veren ve onların rengiyle boyanan bir kalp gibidir. Orada her nefes alıp veren şehrin umumi tablosuna bir renk ve ruh katar. Benzer gönle sahip olan kimselerin aynı şehirlerde toplanmasıyla şehirlerin şahsiyeti de daha belirginleşir. Diğer taraftan şehir yaşayan bir hayat sürer. Kendi sakinlerinin rengiyle boyanmaya devam eder. Üzerine inşa edilen her bir sanat eseri, her bir bina, üzerinde oynanan her bir sokak, o şehrin yaşayan silüetini meydana getirir. Ve bu silüet sakinleriyle beraber sürekli değişir. Bazen iyi yönde, bazen de kötü. Asıl konuya gelecek olursak, yüzyıllardan beri dünya sahnesinde yer almış, hatta varlık alemiyle neredeyse yaşıt, Müslüman kimliğine sahip şehirlerin olduğunu ifade edebiliriz. Bir Müslüman kimliğiyle baktığımız zaman, bize ait şehirlerimizin, bize ait mimari anlayışımızın ve estetiğimizin olması gerektiği bir gerçektir. Şüphesiz benim şehirlerim diye bir liste yapsak, en başa yazacağımız şehirler Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, Şam, Endülüs ve İstanbul gelmelidir. Her bir şehrin kendi ruhu hatta canı vardır. Başta Mekke, vahyin, dirilişin ve varlık nurunun şereflendirdiği mükerrem şehirdir. İnsanlık tarihinin oradan başlamasının Mekke'ye verdiği ayrıcalıktan önce insanlığın varoluş sebebi Peygamber Efendimizin orada dünyayı teşrif etmesi bu şehir için yeterli payedir. Ve bizim bu şehre muhabbetimiz de buradan gelir. Bu yüzden fiziki değerlendirmeden uzak, dağından, tepesinden, ovasından ayrı bu şehre bizi bağlayan derin manaları mevcuttur. Kâbe'yi içinde barındırması hasebiyle her bir müminin kalbi bir parça orada atar. Her mümin her gün 5 defa o şehre yönelir. Dünyanın bütün Müslümanlarının rüyalarını süsleyen kutlu şehirdir Mekke. Biraz buruk, biraz acı hatıraları vardır Efendimizle alakalı tarihinde. Ama olsun, orası kutlu Nebi'nin gözlerini dünyaya açtığı, çocukluğunu yaşadığı, ayak izlerinin olduğu şehirdir. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde zikrettiği mübarek beldedir. İkinci şehrimiz tabii ki Medine-i Münevvere'dir. Nurlu şehir, aydınlık şehir, Efendimiz'e kucak açan şehir, vefalı bir dost gibi kendisine hicret edene kol kanat geren şehir. İsmi gibi kendisi de nurlu, sessiz ve medeni bir şehir. Hicretle dünyayı aydınlatan, yeni fetihler için müminlerin hayat bulduğu şehir, Medine. Çünkü orada kainatın efendisi medfun, onun sevdikleri, Hulefai Raşidin, Sahabe-i Küsin, Ezvacı Tahirat, orada medfun. Biz Mekke'yi içinde Kabe ve Efendimizin memleketi olduğu için seviyoruz. Medine'yi ise bağrında hala Efendimiz'i sakladığı için seviyoruz. Medine sıcak çölün ortasında adeta bir gül bahçesidir. Güllerin efendisi oradadır ve Medine'nin her tarafından onun raihası gelir. Uhud'da onun kokusu alınır. Kuba mescidinde onun nefesi hissedilir. Hendek'te hala onun düşmana karşı heybetli duruşu vardır. Okçular Tepesi hüzünlü bir hatıra olarak kendini muhafaza eder. Cennetül Baki'de her sahabi ayaktadır. Fedakarlık yaparak kendi yerini Hazreti Ömer'e veren Efendimizin goncası Ayşe annemiz, solmayan bir gül gibi Baki mezarlığındadır. Ve oraya giden herkes bahtiyardır. Ravza-i Mutahhara'nın kuşları, kedileri, karıncaları hepsi bahtiyardır. Son olarak Medine ve Ravza-i Mutahhara ile ilgili Erkam yayınlarımızdan çıkan Derviş Ahmet Peşkari'nin Nurlu Medine'den Hatıralar isimli kitapta okunması gereken önemli kitaplardan. Rabbimiz bize başta Peygamber Efendimiz'i gerçek manada sevmeyi, onun mübarek beldeleri Mekke ve Medine'yi de gönülden sevebilmeyi ve kıyamette Fahri Alem'in sancağı altında hep beraber haşrolabilmeyi nasip eylesin. Amin. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Şehir Güzelleri başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda ilk olarak ve şimdi de bir başka yazıyla devam ediyoruz. Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Misafirperverlik Hasreti başlıklı yazının ikinci bölümünü aktaracağız. İslam ahlakının en önemli özelliklerinden olan misafirperverlik hasreti, cömertlik, iyilikseverlik, paylaşma ve hayır işleme duygularını içinde barındırır. Misafire ikram sadece hak rızası için olmalı. Herhangi dünyevi bir menfaat ve çıkar hesabı yapılmamalıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir gün kendisine misafir olarak gelen bir mecusiye, "Eğer Müslüman olursan, sana ikram eder ağırlarım," deyince mecusi darılıp gitti. Cenab-ı Hak ona, "Neden onu misafir etmek için dinini değiştirmeyi şart koştun? O beni tanımadığı halde ben ona 70 yıldır rızkını veriyorum," deyip uyarınca Hazreti İbrahim koşup mecusiyi aradı buldu. Tekrar misafir olması için yalvarıp yakardı. Mecusi bu hadiseye hayret etti. Halil İbrahim peygamber de olanı biteni anlattı. Mecusi, "Demek ki Allah Teala bana karşılıksız olarak nimet veriyor. O halde bana İslamiyet'i öğret, Müslüman olayım," dedi. Hazreti İbrahim de ona lazım olan dini bilgileri öğretti. O da şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlar misafir ağırlamayı ibadet gibi görüp değerlendirdiği için bu güzel hasreti ifa ederken ihlasla davranmaya çalışır ve ihsan sırrını gözetirler. Bu vesileyle misafiri nimet ve ganimet olarak görürler. Elbette her nimetin bir külfeti vardır. Misafirin bazı zahmetleri olabilir. Onun sıkıntılarına yüksünmeden katlanmalı, misafire lütufla, güler yüzle, yumuşaklıkla ve hoşça hizmet etmelidir. Hanelere hep misafir istenmelidir. Misafir girmeyen eve melek girmez denilmiştir. Yine büyükler misafirle yenilen yemekten sorgu suali olmaz derler. İmam-ı Gazali Hazretleri de kişi dostlarla yediği yemekten hesaba çekilmez buyurur. Bir karşılık beklemeden misafire yapılan ikramın ecri ve sevabı şüphesiz dünyada da ahirette de kişinin karşısına çıkar. Mesela misafirin ev sahibine yaptığı dua hane sahibine büyük bir nimettir. Misafirine hizmet edene sevaplar vardır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzide sahabileri hep misafirlerine bizzat ikram ve hizmet etmeye çalışmışlardır. Cimrilik duygusuyla misafir ağırlamaktan kaçınmamak gerekir. Zira misafir kendi rızkıyla gelir. Unutulmamalıdır ki misafir eve bereket getirir. Atalarımız, misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır demişlerdir. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, misafir rızkını getirir ve evdeki topluluğun günahını bağışlatıp götürür. Misafire ikram etmek ve onu en halisane şekilde ağırlamak gerekir. Yedirecek şeyleri bolca yapmalı, misafiri Hakk'ın kendisine aziz bir emaneti bilmelidir. Taberani'de sofra misafirin önünde olduğu müddetçe melekler ev sahibi için istiğfar ederler diye geçer. Misafiri darıltmamalı, ona hoşça, muhabbetle muamele etmelidir. Misafiri gücendiren Rabbini gücendirmiş olur. Misafiri güzel sözlerle uğurlamalı, duasını ganimet bilmelidir. Eskiden Anadolu'muzun köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya yönelik selamlık denilen misafir odaları, şimdiki tabirle konuk evleri vardı. Buralarda sadece misafir değil, onun binit olarak kullandığı hayvanı da bakıma alınarak yemlenir, istirahat ettirilirdi. Ecdadımız bu ihtiyaç için hanlar, hamamlar, kervansaraylar, hatta hastahaneler inşa ettirmiş, orada yolcuların, misafirlerin her türlü ihtiyacı 3 gün ücretsiz olarak karşılanmıştır. Şanlı tarihimiz bu konuda iftihar edilecek bir maziye sahiptir. Bugün bunun izleri her ne kadar devam ediyor olsa da eskiye kıyas dahi edilemez. Eskiler misafire Tanrı misafiri gözüyle bakar, evlerinin en kıymetli yerlerini misafirlere tahsis eder, onun istirahati için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlardı. Misafiri memnun etmek için her türlü yorgunluğa seve seve katlanılırdı. Güzel dinimizde misafirin ağırlanma süresi 3 gündür. 3 günden sonraki sürede izzet ve ikram adına yapılanlar sadaka olarak değerlendirilir. 3 gün içinde bilhassa ilk gün en güzel ikramlar ziyafet nevinden yapılır, sonraki 2 gün içinde normal, ev halkının rutin yediklerinden ikram edilir. Bu hususta hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, misafirine ikram etsin. Onun caizesi, ödülü bir gün ve bir gecedir. Ziyafetse 3 gündür. Bundan sonrası sadakadır. Eskileri yad ederken misafirliğin bugüne bakan tarafını da mütalaa etmek gerekir. Bugün de evlerimizin en seçkin ve en güzel odası misafir odası olarak muhafaza edilir. Orası özel günlerde konuklara açılır, tertemiz tutulur. Misafir için hazırlanan sofralarda evde her zaman pişmeyen özel yöresel yemekler, tatlılar sunulur. Misafir bir yere götürülse ona para harcatılmaz. Hatta burada senin paran geçmez latifesi yapılır. Bir adres sorulsa yakinen ilgilenilir, gerekirse oraya kadar eşlik edilir. Yani misafire nezaket ve hassasiyetle davranılır. Ancak günümüzde bütün manevi değerlerde bir kayıp söz konusu olduğundan, hane halkının rahatı bozulacak diye evlerde artık misafir istenmez olmuştur. İnsanlar bırakın hiç tanımadığı yabancı bir misafiri ağırlamayı, bencillik yüzünden akrabasını, komşusunu dahi evine misafir olarak kabul etmek istemiyor. Misafire eski, sıcak ilgi ve alaka kalmadı. Bu insani bir tutum değildir. İnsanlar arası muhabbetin artması, kardeşliğin gerçekleşmesi, evlerin bereketi için dini, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası şarttır. Misafirperverlik bize şanlı medeniyetimizin güzel bir mirasıdır. Yine de ümitliyiz. Milletimizin, devletimizin Suriyeli mültecileri ağırlamasındaki ciddiyeti, samimiyeti ve fedakarlığı 1400 küsur yıl önceki Ensar-Muhacir kardeşliğinin hala yaşıyor olduğunu gösteriyor. Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep gibi bazı şehirlerimiz bu hususta öncü olmuş durumda. Cenab-ı Hak bizlere kendi rızası için misafir ağırlamayı ve misafiri sevdirsin. Böylece evlerimize Halil İbrahim bereketi, gönüllerimize bütün peygamberlerin ve bilhassa Halilullah ve Habibullah aleyhisselam efendilerimizin misafir muhabbetini ihsan eylesin. Bizleri engin cömertlikle, ihlasla yapılmış ikram ve ihsanlarla rızasına eren mümin kulları arasına dahil eylesin. Amin. Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Misafirperverlik Hasreti başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaştık Şebnem Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından değerli dinleyenler. Ve son olarak Zeynep Duman'ın kaleme aldığı Akif'in Rahmet Bakışı Hasta başlıklı yazısını sunacağız programımızda. Gün içinde hepimizin başından pek çok hadise geçer. Hayat tabiri caizse sürprizlerle doludur. Sükunet hayatın özüne terstir. Sevinçler, üzüntüler, doğum ve vefat haberleri, evlilikler, ayrılıklar, hastalık ve şifa haberleri. Herkes kendi gönül dünyasına göre algılar etrafında olup biteni. Gönlünün güzelliğine göre insanların sevinciyle sevinir, üzüntüsünü ise ta derununda hisseder. Bu hali anlatan en güzel kelime herhalde diyargamlıktır. Akif'in şiirlerine baktığımızda yoğun olarak bahsettiğini gördüğümüz vasıf diyargamlıktır. O, bir eşeği dövülürken görünce vücudundan kanlar akan Bayezid-i Bistami misali bir derdi olan insanın adeta etine ve kemiğine bürünür. Onun acısını gözleriyle içine çeker, ta içinde hisseder ve yanar. Bizim görüp de vah vah diyerek geçtiğimiz pek çok şey, Akif için bir yangındır ve bu yangında bir nebze olsun nefes alma vesileleri şiirleridir. Dertlidir Akif, dertli olduğu için kıymetlidir. Yanmadan yürekleri yakmamıştır. Samimiyet belki onun en büyük farkıdır. Fark etmiş, fark ettirmiştir. Unutulup gidecek hikayeleri zihinlere nakşetmiştir. Bir daha aynı hüzün yaşanmasın diye belki, belki tedbir alınsın diye, belki de bir insan hiçliğe gömülmesin diye. İşte Akif'in duygulu yüreğini gözler önüne seren şiirlerinden biri olan Safahat'ın 3. şiiri, Hasta şiirin başındaki haşiyeden de anlaşılacağı üzere bir mektepte geçmektedir. Bu olayın şahitlerinden biri olan Akif, olayı şiirleştirerek anlatmaya başlar. Bence doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz. Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz. Sade bir nezle-i sadriye mi illet, nerede? Çocuğun hali fenalaştı şu son günlerde. Ameliyatta çıkarken sınıf 10 gün evvel, bu da gelmez mi dedim, kim dedi oğlum sana gel. Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan. Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan. O zamandan beridir zaafı terakki ediyor. Görünen bir daha kalkınması artık pek zor. Uyku yokmuş, gece hep öksürüyormuş, ateşin olmuyormuş azıcık dindiği. Verem'in son safhalarında bir talebe ve idarenin doktorla istişaresi. Artık ölüme bu kadar yaklaşmış, hayatının baharındaki bu delikanlının usulen muayene edilmesi gerek. Hikayenin en başında hüznü hisseden bizler, devam eden mısralarda olayın sandığımızdan daha hazin olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz. Ben zaten işin bir ay evvel biliyordum ne vahim olduğunu. Bana ihtara ne hacet ağabeyim şimdi bunu. Mamafih yeniden bir bakalım dikkatle. Hükmü kat'i verelim etmeye gelmez acele. Çağırın hastayı gelsin. Kapının perdesini açarak girdi o esnada düzeltip fesini. Bir uzun boylu çocuk. Lakin o bir levha idi. Belki sıradan bir insan bize olayı anlatsa çok hastaydı deyip geçecekti. Fakat hadisenin şahidi Akif'ti. Merhamet dolu yüreği gördüğü manzara karşısında parça parça dökülürken, veremin gencecik bir vücutta yaptığı yıkım ruhuna diz çöktürmüştü. Belki o sırada büyük bir dirayetle metin duran Akif, mısralarında gözyaşları döküyor, manzarayı bizim gördüğümüzden, göreceğimizden çok daha derin bir şekilde bize seyrettiriyordu. Öyle bir levhayı rikkat ki unutmam ebedi. Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri. Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri. O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış. Fırlamış alnı damarlarda beraber çıkmış. Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nur-i şebab. O yanaklar iki solgun güle dönmüş bitap. O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi. Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi. Kafa bir yük kesilip boynuna çökmüş bağrı. İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı. Akif'in ebediyen unutamayacağı rikkat levhası işte karşısında duruyordu. Aslında ölüme çok yaklaşmış bu çocuğa ümit verircesine yapılan muayene yürekleri daha da burkuyordu. Otur oğlum, seni dikkatlice bir dinleyelim. Soyun evvelce fakat siz soyunuz yok halim. Soydu biçareyi 3-5 kişi birden o zaman. Aldı bir heykeli üryanı sefalet meydan. Bu kemik gülşesinin dinlenecek bir ciheti yoktu. Zannımca tabibin coşarak merhameti, bakmasak hastayı nevmit ederiz belki diye, çocuğun göğsüne yaklaştı biraz dinlemeye. Öksür oğlum, nefes al. Alma nefes. Oldu giyin. Bakayım nabzına. Âlâ. Sana yavrum kodein yazayım. Öksürüyorsun. O keser pek iyidir. Arsenik haplar al. Söylerim eczacı verir. Hadi git. Kendine iyi bak. Çıplak bir sefalet heykeli olan kemik külçesi haline gelmiş çocuk usulen dinlenmişti. Hastalıktan değil soyunmaya, yaşamaya bile hali kalmamış çocuğun son durağı artık pek yaklaşmıştı. Gencecik bir fidan kuruyup gidiyor, kayıp gidiyor ellerden ve durduramıyor hiçbir kuvvet. Ne hasin. Şiirin devam eden mısralarında doktor, hastanın gidici olduğunu ve mektepten yollanması gerektiğini bildirir. İşin en zor kısmı ise çocuğu yuva bildiği yatılı mektepten yollamaktır. En fazla bir hafta ömrü kalan hasta gönderilirse yalnız başına ölecek. Mektepte kalırsa vefatının akabinde hastalık diğer öğrencilere sirayet edecektir. Muallimler zor olan kararı verir ve mecburen çocuğu mektepten göndermeyi seçer. Fakat iş bunu hastaya söylemektedir. Zira hayat bu hasta çocuk için zannedilenden daha zordur. İşte burada çocuğun diliyle Akif'in haykırışı başlar. Hastanın gitmesi herhalde muvafık olacak. Sana tebdili hava tavsiye etmiş doktor. Gezmiş olsan açılırsın diye bir fikrini sor. İstemem der o. Fakat dinleme, iknaya çalış. Kim bilir, belki de biçare çocuk anlamamış. Şimdi tebdili hava var mı benim istediğim? Bırakın halimi artık beni rahat öleyim. 3,5 yıl bana katlandı bu mektep. 3 gün daha katlansa kıyamet mi kopar? Hem ne için? Beni yıllarca barındırmış olan bir yerden öleceksin diye kovmak. Bu kovulmaktır. Ben kimsesiz bir çocuğum. Nerede gider yer bulurum? Etmeyin. Sonra sokaklarda perişan olurum. Anam ölmüş. Babamın bilmiyorum hiç yüzünü. Kardeşim var, o da lakin bana dikmiş gözünü. Sanki atideki mevhum refahım giderek onu çalkalandığı hüsranlar içinden çekecek. Kardeşim, kurduğun amali devirmekte ölüm. Beni göm hufre-i nisyana, ben artık öldüm. Hava değişikliği bahanesiyle yollanacak hasta elbette ki bu bahaneye kanmayacaktır. İçi ve dışı yaralarla dolu bu hasta çocuk, gönderilme teklifiyle hiç ummadığı yerden en derin yarayı almıştır. Öksüz ve yetim olan çocuğa sırtını dayamış bir kardeşi de vardır. Küçüklüğünden beri yaşadığı bütün dert ve sıkıntılar, mektep bitip mesleğini eline alınca sona erecek, güzel bir hayat kardeşiyle ikisinin önüne serilecektir. Fakat kader öne geçmiş ve onu emellerinden geri çekmiştir. Kardeşine düşense abisini unutulmuşluk çukuruna gömmektir. Şiir devam ettikçe haykırış şiddetini artırarak devam eder ve yorgun iniltilerden gönle düşen çığlıklara dönüşür. Ve en son şu nida ile okuyanı gözyaşlarına boğacak son darbeyi vurur. Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu, çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim. Ben bu müstakbele mazimi feda etmezdim. Heyhat, mazi geçmiştir ve gelecekse pek görünmemektedir. Artık verem olduğunu ve durumun felaketini kabullenen bu acılı ruh durulur ve hazin sonla neticelenecek olan dönüşsüz yolculuğu başlar. Son sınıftan iki vicdanlı refikin koluna dayanıp çıktı o biçare sefalet yoluna. Atarak arkaya bir lemhayı lebriz eylem, onu tebiid edecek Python'a yaklaştı verem. Tuttu bindirdi çocuklar, sararak her yerini. Öptüler giryeyi matem dökerek gözlerini. Belki bu gidiş esnasında Akif'in kime kızacağını bilemeyen yüreği ister istemez kendine sitem ediyordu. Çocuk öyle değersizcesine yollanıyordu ki o artık insan değil, veremdi. Ve yine en büyük vefayı gencecik büyük yürekler gösteriyor, saç gibi kirpiklerle kapanmış mahzun gözlerini öpüyorlardı. Hasta ve biçare can, şiiri derin bir sitem vasfında olan vasiyetiyle bitiriyordu. Çekiver doğruca istasyona, yok yok beni ta götür İstanbul'a, bir yerde bırak ki gureba, kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada, uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada. Büyük şair, büyük ruh Akif, unutulmuşluğa terk edilmiş bu canı, bu zavallı hastayı şiiriyle unutulmaz kılarak ona vefa borcunu bir nebze olsun ödemiş oldu. Çocuğun mezarı şimdi nerededir bilinmez. Peki ya kardeşi? O da meçhul. Ama bu şiir her okunduğunda belki de hasta çocuk unutulmuşluk çukurundan biraz daha çıkacak ve okunan fatihalarla ebedi alemde ferahlayacaktır. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Zeynep Duman'ın kaleme aldığı Akif'in Rahmet Bakışı hasta başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bugün Şemnem Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaştık. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.